Ayrım 9. Yokuşta Yürüyen Adam. Şıhça Yavuz. Sayfa 99. 5. Bölüm. Ara Rejimler Dönemi. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 hareketi sanıldığı, yazıldığı gibi iktidara karşı yapılan bir darbe değildir. Darbe hükümeti yasa dışı yollardan ele geçirmektir. 12 Mart 1971'de darbe olmadı. Dönemin siyaset adamları ağır aksak işleyen demokratik düzende yapamadıklarını biriktirip bunları adeta askere havale ettiler. Bu darbe değil, ara rejimdir. Ara yönetimin ne zaman geleceği, yapacağı işlerin ne olduğu bilinir. Bu yüzden siyasiler açıktan olmasa bile ara yönetimin gelmesini içten içe isterler. Koruma ve kollama görevi olduğuna inananlar nöbeti devir alırlar. Anımsayanlar bilir, 12 Mart 1971 günü öğleye doğru Mithat Paşa Caddesi üstündeki TRT Haber Dairesi'ne Türk Silahlı Kuvvetleri imzalı bir uyarı mektubu bırakıldı. Mektup öğle haberinde okundu. Bu uyarı mektubunda alanlarda, yürüyüşlerde, salonlarda dile getirilen, altı çizilen istekler yer alıyordu. Yükselen tansiyonun düşürülmesi isteniyordu. Hükümet değişikliği ve reform isteniyordu. İstek üzerine Demirel hükümeti çekildi, yerine partisinden istifa eden Nihat Erim'in reform hükümeti kuruldu. Kimi aydınlar darbe oldu, Adalet Partisi'nin baskıcı iktidarı bitti, gitti derken yeni hükümetin baskıcı yüzü görüldü. 12 Mart 1971 öncesinde alanlardan, fabrikalardan, salonlardan, yürüyüşlerden gelen seslere bakıp Mümtaz Soysal buna güzel huzursuzluk diyordu. Dönemin orgenerali Memduh Tağmaç ise aynı tabloya bakarak sosyal uyanış ekonomik gelişmeyi aştı değerlendirmesini yapıyordu. Bütün bunları görerek diyebiliriz ki 12 Mart darbe değil, toplumsal uyanışa karşı kıyım hareketidir. Bu kıyıma şair Hasan Hüseyin Korkmazgil, Filiz Kıran Fırtınası dedi. 12 Mart 1971'de gözaltına alınan, tutuklanan, fişlenen, mahkum olan, görevden alınan, işten çıkarılan, idam edilenler, yurt dışına kaçıp mülteci olarak sığınanlar hakkında elimizde sayılar yok. Bu konuda sürdürülen çalışma henüz bitmedi. 12 Mart 1971. Bu dönemi siz adeta gün gün yaşadınız. Şimdi söz sizin. 12 Mart uyarısını izleyen tarihte ülkede siyasi iklim birden değişti. Yurdun birçok ilinde sıkı yönetim ilan edildi. Komutanlığa bağlı askeri savcılar iddianame düzenleyip davalar açmaya başladı. Dönemin önemli davalarından biri kuşkusuz Türkiye Öğretmen Sendikası ile ilgili olanıdır. O tarihte 120 bin olan öğretmenin 72 bini TÖS çatısı altında örgütlüydü. TÖS davası, Türkiye Öğretmen Sendikası ile ilgili iddianamede TÖS Türkiye'yi uçurumun kıyısına getiren örgüt diye tanımlanıyordu. Bu iddianın eylemleri ise önce sözü edilen Büyük Eğitim Şurası, Büyük Eğitim Yürüyüşü ve Genel Öğretmen Boykotudur. Eylemlerin tümü çağdaş demokrasi anlayışına uygun uyarı eylemleridir. Durum bu olduğu halde bu tür eylemi suç sayma, yönetimin faşist karakterini ortaya koyuyor. İddianamede sanık öğretmenler sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıf üstüne egemenliğini tesis etmek, sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmak, memleket içinde müesses iktisadi ve sosyal temel nizamları devirmeye matuf cemiyet kurmak, bu cemiyeti sevk ve idare etmek, bu cemiyete üye olmakla suçlanıyordu. 214 sanıklı TÖS davası iddianamesinde yönetici sanıklar hakkında askeri savcı eski Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddeleri uyarınca 27 yıla kadar ulaşan ağır hapis cezaları istiyordu. Askeri mahkeme yargılama sonunda yöneticiler hakkında 8 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis cezasına hükmettiyse de bu karar sanıklar tarafından temyiz edildi. Yargıtay'da incelenme sonucu karar usul ve esastan bozuldu. Sonuçta sanıklar beraat ettiler. Tutuklu kaldıkları sürece maaşını alamayanlara toplu olarak maaşları ödendi. 12 Mart'ın genel havası nasıldı? 12 Mart 1971 sonrası katı, sert, acımasız bir rüzgar estirildi. Baskılar, gözaltılar, tutuklanmalar yurt çapında yürütüldü. Ev ve iş yeri aramalarında suç delili olarak kitap, dergi ve gazeteler toplandı. Çuvallarla mahkemelere sevk edildi. Kitaplar suç delili olarak haber bültenlerinde yer aldı, televizyonlarda görüntülendi. Kitaplar kütüphanelerden kömürlüklere taşındı. Gözaltılar ve tutuklamalar artınca bu kez önce kömürlükler aranmaya başlandı. Korkuya kapılan halk kitapları bu kez sobalarda yaktı. 68 öğrenci hareketinin önde gelenlerinin tamamı sıkı yönetim mahkemelerinde yargılandılar. Tam bağımsız Türkiye sloganı suç delili sayıldı. O günkü ve bugünkü ceza yasalarında etkili eylem suçunu işleyenler rejim düşmanı sayılarak idam edildiler. O dönem yargılanıp hakkında idam kararı verilip dar ağacında asılanlar için bugün serin kanlı, öfkesiz yargıçlarımız o eylemler için ancak etkili eylemden dolayı ceza verileceğini söylüyorlar. 12 Mart'ın sizin eve gelişi? Eve geldim. Merkez komutanlığından çağrıldığımı öğrenince komutanlığa gittim. Benden önce gelenler sıraya girmişler. Ben de girip beklemeye başladım. Biraz sonra bir yüzbaşı geldi. Adımı söyler söylemez, Konya Öğretmen Okulu'nda okuyan kızınız Necla bir grup arkadaşı ile gözaltına alınmış. Ankara'ya getirilmiş, onunla ilgili çağrıldınız dedi ve ekledi. Çocuklarınıza neden sahip çıkmıyorsunuz? Bu memleket nereye gidiyor böyle? Soruyor ama aslında soruya cevap istemiyor. Arkasından da kendi kendine, gittiği yer belli, kızıl komünist diye ekledi. İçimden ah şu insanlar bildikleri konuda konuşsalar, bilmedikleri konuda susmasını bilseler, öğrenince yine konuşsalar, komünizm nedir, kapitalizm nedir tam öğrenseler, birbiriyle kıyaslasalar, bu konuda bir sayfalık yazı yazabilseler. Bir bilenin okuyunca tamam iyi diyebileceği kadar bilgi kırıntıları olsa, bizim yüzbaşı da sanırım bunları ayrı ayrı tanımıyor. Bu konuya ilişkin bir bilgisi olduğunu da düşünmüyorum. Bir ara söze karışacak oldum, lafı ağzımdan aldı. Sen bilmezsin amca dedi. Verdi veriştirdi, küfretmediği kaldı. Dinledim, hiçbir şey söylemedim. Bir ara çağrılış nedenini, evin aranma sebebini sordum. Oho, amca deminden beri boşuna mı kürek çektik? Kızın gözaltına alındı, Konya'dan getirdiler. Necla Uysal senin kızın değil mi? Kızım dedim, yalnız mı diye sordum. Kalabalıklarmış. Üzüldüm ama üzüldüğümü belli etmemeye çalışarak ayrıldım. Ecevit'le görüşme. TÖS Genel Merkez Yönetim Kurulu örgütsel çalışmaları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Bu arkadaşları ziyarete gittik. Ziyaret sırasında Fakir Baykurt, anayasada değişiklikler yapılarak örgütlenme hakkı kısıtlanmak isteniyor. Bir kurul oluşturularak CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ziyaret edip sendikal hakkın askıya alınması istemine karşı baskı unsuru olması için görüşmemizi istedi. Ecevit'ten görüşme isteminde bulunduk. Bahçeli evlerdeki konutuna buyur etti. Nazım Bayat'a, İsmail Erdemir, Cemil Çakır, Tevfik Yılmaz, Avni Aytan ile birlikte gittik. Aramızdan Nazım Bayatay'ı sözcü seçtik. Bülent Ecevit inceliği ve kibarlığı ile biliniyor. Öyledir de. Bizi kapıda karşıladı, çay ve bisküvi ikram etti. Dereden tepeden konuştuktan sonra sözcümüz konuya girdi. Sözcümüz Nazım Bayat'a ülkemizin o günkü durumunun bir özetini yaptı. Kitaplar toplanıyor, insanlar tutuklanıyor, bunların sayısı 10 binleri aştı. Hükümetin eğitim-öğretim politikası belli. Düzeyi hızla düşmekte olan eğitimin faturasını öğretmenlere çıkarıyorlar. Ülkemiz Amerikan emperyalizminin etki alanındadır. Sermayenin kendine özgü sorunları var. İktidar kamu personeli sendikalarının varlığından rahatsız oluyor. Mevcut hükümet anayasayı değiştirip 624 sayılı personel yasasını da ortadan kaldırarak sendikaların faaliyetlerini durdurmak istiyor. Genel başkanımızın selamı var. Anayasa değişikliğine karşı çıkmanızı talep ediyoruz diyerek 45 dakikalık konuşmasını bağladı. Ecevit sabırla dinledi. Aynen şöyle dedi. Bizim politikamız halkla beraber yürümektir. Halk Lut Gölü'nün dibindeyken Himalaya dağlarına çıkıp el edemeyiz gel diye. Halkla beraber yürürüz ne kadar gidebilirsek. Halk bizi aşarsa biz yorulmuşuz demektir. Bayrağı başkası alır devam eder yoluna dedi. Bütün konuşmalarınıza katılıyorum. Ancak Türkiye ABD emperyalizminin etki alanındadır sözünüze katılmıyorum. Anayasa değişikliğine karşı çıkmak benim tarihi görevim ama engel olmaya gücüm yetmez dedi. Çok geçmedi anayasa değiştirildi. Kamu personeli sendikalarının çalışmaları durduruldu. Yönetim adı sendika olan bir örgüte bile tahammül etmedi. Grev, toplu sözleşme hakkı olmayan bir sendika dahi çok görüldü. Gözaltı anıları. Çok geçmeden bir gece yarısı güvenlik güçleri yeniden eve geldiler. Evdeki sandıkları, halı altlarını, dolapları, kömürlüğü, kütüphanedeki kitapları aradılar. Niye geldiklerini, neyle suçladıklarını söylemeden emniyet sarayının 6. katına getirildim. Suçun olup olmadığı önemli değil. Devir yönetim dönemi olduğundan suç sonradan da bulunur. Neden gözaltına alındığımı düşünmekten çok ne yapacaklarını düşünüyorum. Emniyetin siyasi şubesine teslim edildik. Emniyette alıkonulduğumuz bu bölüme müteferrika diyorlar. Tefrik edilen, ayrılan yer olup güvenlik görevlilerinin şüpheli buldukları kimseleri ifadeleri alınmak üzere beklettikleri büyük oda. Bir anlamda şüphelilerin emniyetteki bekleme salonudur. Müteferrika ayrı bir dünya. Burası dolup taşarsa komşu oda var, oraya gönderiyorlar. Gelenlerin çoğu genç, odada bir bank var. Eskiden gelenler bankta oturuyor. Genelde herkes ayakta. İçlerinden biri yaşıma bakarak dışarıdan bir sandalye istedi. Geçici olarak bu iskemlede oturuyorum. Kimse birbiriyle konuşmuyor, konuşturulmuyor. Aralarında tanıdığım da yok. Onlar da beni tanımıyorlar. Görevli polisin biriyle göz göze gelip selamlaştım. Banka bağlı olan gencin kim olduğunu, suçunu öğrenmek istedim. Sorum yanıtsız kaldı. Nöbet değişti, yeni gelen polise sordum. Asık suratını biraz daha astı, burnunu havaya kaldırdı. ''Sorgu hakimi misin sen?'' diyerek düzeysiz bir biçimde yanıtladı. Anlaşılmıştı. Burada en zor iş diyalog kurmak. Altan yerine Selçuk. Dediğim gibi ne hikmetse müteferrikada konuşturmuyorlar ama insan dertli olunca fırsatını bulup konuşmak istiyor, konuşmaya çalışıyor. Baktım odada boynu bükük biri var. Sordum, adı Selçuk Eralp. Aranan Altan Eralp'i bulamayınca kolayı var diyerek yerine Selçuk Eralp'i gözaltına alıyorlar. Altan bulununca Selçuk'un serbest bırakılacağı sözü de veriliyor. Duruma göre Selçuk burada rehin olarak bulunuyor. Sormadım ama bu gözaltı herhalde amir, Altan yakalandı mı diye sorulursa hiç olmazsa, efendim Altan yerine kardeşi Selçuk'u yakaladık diyebilmek için. Ceza hukukunu bilmem ama duruşma salonlarında avukatların savunmalarından öğrendiğimize göre cezaların bireyselliği ilkesi var. Yılların polisi, yılların savcısı, yılların hakimi bilmez mi böyle bir şey olamayacağını? Birinin yerine bir başkası gözaltına alınır mı, yargılanır mı, tutuklanır mı? Pantolonu yırtılmış, baldırında yara açılmış Selçuk işkenceye rağmen dikte ettirilmek istenen ifadeyi imzalamamış. Az sonra baktım Selçuk'a benzeyen biri geldi. Altan Eralp yemeğini tek eliyle yiyen Selçuk'un gözlerinin içi gülüyor. Belki de içinden iyi ki dayatılan ifadeyi imzalamadım, hiç olmasa şimdi kurtuldum diyor. Altan gelince Selçuk için ilahi adalet yerini buldu. Selçuk serbest bırakıldı. Ey ilahi adalet, sen nelere kadirsin? Generali vuran adam. İfade için sıramı bekliyorum. Ortalık derin bir sessizliğe büründü. Bu sessizliği General Kemalettin Eken vurulmuş haberi bozdu. Bunları polislerin birbiriyle konuşmasından anlıyoruz. Müteferrika'nın durgun havası birden değişti. Böyle haberlerden sonra hemen işkence başlayabilir. Bu tür haberler pek hayırlara vesile sayılmaz. Generali vuran adam buraya gelecekmiş. Herkesle bir merak bir merak. Arada bir geldi gelecek diyorlar. Az sonra polis kordonu altında bir delikanlı geldi. Gelen hiçbir şey olmamış gibi duruyor. Konuk aramıza karıştı, görevli polis yemeğini yiyor, bu fırsattan yararlanarak biz de sorguya başladık. Bizim delikanlı başına gelenlerin şaşkınlığı içinde yavaşça başladı anlatmaya. Sevdiğim bir kız vardı, onu takip ediyordum. Apartmana kadar izledim. Dairesine giren kız ışığını yaktı, tül perde aralığından odadan odaya geçişlerine baktım. Bir ara evinin zilini çalıp konuşmak istiyordum. Erken olduğunu düşünerek orada geziyordum. Biri dur ihtarında bulundu, ateş edildi. Ateş edeni kızın ağabeyi sandım, kaçtım. Yakındaki dükkana sığındım. Bizim delikanlı yaka paça yakalanıyor. Bakıyor yakalayanlar polis, öfkeli genç bağırıyor. Suçum ne, suçum ne diyerek direniyor. Böyle dedikçe de coplanıyor. Meğer o apartmanda General Kemalettin Paşa oturuyormuş. Patlayan silah sesinden sonra generalin vurulduğu söylentisi çıkıyor, telsizden haber yayılıyor. Sonra polisler de anlıyor durumu. Bu kez bizi boş yere uğraştırdın diye bizim aşığı hırpalıyorlar. Delikanlının konukluğu kısa sürdü, serbest bırakıldı. Adı Thompson. Emniyet sarayında polisler 8 saat arayla nöbet tutardı. Her nöbeti devralan polisler Thompson diye bağırıyorlar. Arkadan bir ses "Buradayım efendim" diye seslenirdi. "Nasılsın?" diyorlar, o da "Sağ ol" diye bağırıyor. Bu böyle sürüp gidiyor. Merak edip sordum. Thompson diye bağırdıkları 18 yaşında akıl hastası biri. Bu özürlü yurttaşımız mahallenin 8-10 yaşındaki çocuklarıyla oynuyor. Ellerinde Thompson adı verilen değnekli çocuklar ikiye ayrılıyor. Bir bölümü polis, öbürleri de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan rolünü alıyorlar. Bir ara polis geliyor, silahlarımızı saklayalım demişler, gömmüşler tarlalara değnekleri. Ertesi gün yine oynamışlar. Bir gün sonra gitmişler, almışlar sopalarını. Thompson diye seslendikleri çocuk polise gitmiş. "Biz polisleri vuracaktık, silahları tarlaya gömdük" diyor. Güvenlik kuvvetleri işe hemen el koyuyorlar. "Silahları sakladığınız yeri gösterin" diyorlar. Yeni mahalle sırtları dedektörle aranıyor, bulunamıyor. Thompson polislerden yakayı kurtaramıyor. Dövülüp işkenceye tabi tutuluyor. Thompson yakalanıp gözaltına alınınca anası babası hasta olduğunu, hastalığın ruhsal olduğunu, hastanelerde yattığını bildirmişler. Polisler rapor olmadan bırakmıyorlar Thompson'u. Bizim Thompson her sabah tekmil veriyordu. Bir gün rapor geldi, tekmil bitti. Müteferrika. Çok sürmedi, müteferrikaya suç ortaklarım gelmeye başladı. Mahallenin muhtarı, bakkalı, kasabı, kahvecisi, öğrencisi, öğretmeni geldi. Atılı suça ilişkin ipuçları çıkmaya başladı. Gizli örgüt kurmuşuz. Polis kayıtlarında bizimle ilgili olay Kalaba operasyonu. Gözaltına alınışın 4. günündeyiz. En büyük şikayetim uykusuzluk. 4 gündür uykusuzum. Gençler seriliyorlar beton yerlere. Yün yatakta yatar gibi yatıyorlar. Ben sandalyede oturmayı tercih ediyorum. Başımı duvara dayayıp uyumaya çalışıyorum. En büyük hasretim yer yatağına. Bir yer yatağı olsa da şöyle uzanıp yatsam diyorum. O da havalansın diye bir ara hepimizi koridora çıkardılar. Dönüşte baktım, içeride bir yatak dengi var. Denk çözülmemiş, öyle duruyor. Gözümün ikide bir denk halindeki yatağa kaydığını fark eden kulağı delik bir arkadaş bana bakarak, "Yatak bir hanımın, hamile bir hanımın. Yatağı getiren yakını bırakıp giderken o söyledi" dedi. Gün akşam oldu, hamile kadın geldi. Hastaneye gitmiş, dönmüş, doğumu hayli yaklaşmış. Oturup kalkamıyor. Müteferrikanın en yaşlısı, saçları beyaz olanı bendim. Çözülmeyi bekleyen yatağı açtım, yere serdim. Başucuna yastığı koydum aile reisi olarak. "Biz burada bir aileyiz, ben senin baban sayılırım. Bunlar da senin kardeşlerin. Şu serili yatağa evinde yatar gibi yatacaksın" dedim. Hamile kadın yatağa uzanırken bizler de duvara dönüp ayakta uyumaya çalışıyoruz. Ortalık nasıl da sessiz. Hamile kadın kim? Kimin eşi? Nedir işi? Neyle suçlanıyor? Suç bulunmaz mı? Bulunmuştur bir suç. İhtimal anayasal düzeni yıkıp komünist düzeni kurmak. Duvara dönüp uyumak istiyoruz, uyur gibi yapıyoruz. Belli ki uyuma konusunda herkes birbirini uyutuyor. Akşam geceye döndü, vakit geçti. Hamile kadın kalktı, gezindi, yeniden uzandı. Olmadı, kalktı ve seslendi. "Amca, ben yatamıyorum, uyuyamıyorum. Yatak boş kalmasın, siz uzanın" dedi. "Hastasın, yatmalısın, uyumaya çalış" dedimse de kabul etmedi, ısrar etti, yineledi. "Yatak boş kalmasın, hiç olmasa siz yatın" dedi. İçimden "Ah kızım, ay yavrum, anayasal düzeni bozmak için neden kendi düzenini bozarsın? Ülkenin temeline neden dinamit koyarsın? Neden karışırsın ülke sorunlarına? Bu işe bakanlar varken kaygısı sana mı düştü? Doktor denetiminde doğumu yapmak için bir ay önce hastaneye yatmak varken nedir bu başına gelenler? Yoksa bu birilerinin marifeti mi?" Bu sorular arasında uyuyakalmışım. Sabah saat 7.30'da uyandırdı polisler. Hamile kadın saat 9'da müteferrikadan ayrılıp beyice boranların bulunduğu kadınlar koğuşuna yollandı. Arkasından bizi de Yıldırım bölgeye gönderdiler. Yıldırım bölge. Burası Ankara'da Altındağ Kaymakamlığı karşısında askeri bölgede Erat koğuşu. Eskiden buralara kazık içi bostanları denilirdi. Yıldırım bölge koğuşuna gelince haberler çoğaldı. Hamile kadının Doktor Eser Cilasun olduğunu, eşi Uğur'un idam ile yargılandığını, bu nedenle gözaltına alındığını öğrendik. Cilasun soyadı o yıllarda kimseye yabancı değildi. Televizyonda tek kanal, ekranın 3-5 haber sunucusu vardı. En ünlüsü her akşam ana haber bültenini okuyan Zafer Cilasun. Ortalıkta bir de söylenti dolaşıyordu. Zafer Cilasun'a Uğur'un idam istekli yargılandığının haberi özellikle okutuldu diye. Doğru mu bilmiyorum ama döneme yakışıyor. Evet, Kalaba davası. Kalaba, Ankara Keçiören'de bir mahallenin adı. Bu mahallede oturanların dahil olduğu bir operasyon sonucu 28 kişi gözaltına alındı. Dava bir türlü açılmıyor. İki şüpheli bekleniyor. Biri lider, ikincisi teorisyen. Teorisyen kızımın öğretmeni Aydın Aydemir. Gizli örgütün lideri Yalçın Uludere, onu tanımıyorum. Herkes gibi örgüt liderimiz Yalçın Uludere'yi ben de merak ediyorum. Kalaba'da oturanlardan tanıyan komşuları var. Bir ara nasıl bir adam olduğunu sordum. Yakalanmış, bugün geliyor dediler. İşlerinden biri de başladı anlatmaya. Aha, şu kapıdan sığmaz, çok da akıllı adam doğrusu. Liderlik yakışıyor ona dedi. Merakım daha da arttı. Aradan bir saat geçti geçmedi, örgüt liderinin geldiği haberi yayıldı. Koğuşta küçük bir hareketlenme oldu. Liderimiz gelmişti. Herkes heybetli bir adam bekliyormuş. Lider bu mu diyenler oldu. Ben de şöyle enine boyuna kocaman bir adam bekliyordum. Liderimiz ufak tefek bir adam. Öyle yabancı biri de değil. Kimseye kötülüğü dokunmayan mahallenin berberi. Öğretmenler, aydınlar söyleşilerinden hoşlandıkları için ona tıraş oluyorlar. Yalçın Uludere'yi şahsen ben de tanıyorum ama adını bilmiyormuşum. Yalçın Uludere sevilen, sayılan bir adam. Mahkeme, karakol görmemiş biri. Bugüne kadar tanıklık bile yapmamış. Askerler, polisler büyük bir tantana ile yakalayıp getirmişler. Olaydan çok ürkmüş. Hapishanede çürüyeceğini sanıyor. Umudunu yitirmiş Yalçın'ın saf, ürkek olduğunu görenler artık anarşist, komünist sayılırsın. Tanıklar çok sevap kazanmak için nedenli çok konuşurlarsa o kadar hapis yatarsın diyenler olmuş. Adamcağız her söylenene inanmış. Üzgün bezgin aramıza katıldı. Kalaba operasyonunun muhbirleri de belli oldu. Biri bankacı Aydın Doyak, öbürü din dersleri öğretmeni Hasan Güzel. Kovuşturma sırasında Kalaba Ortaokul Aile Birliği yöneticileri, solcu öğretmen ve velilerinin dernek yönetiminden hesap soracağını duyuyorlar. Önlem olsun diye bizleri şikayet ediyorlar. Leninci, Maocu bir örgüt kurmuşlar diye ihbar ediliyoruz. Tedarik edilen tanıklar sipariş üstüne ifade vermediler. Sonuçta hepimiz serbest bırakıldık. Bu davadan geriye kovuşturma sırasında sorulara verilen yanıtlar kaldı. Mahallenin muhtarına Lenin'i, Mao'yu soruyorlar. Muhtar da 22 yıldır muhtarım, bizim mahallede bu isimde kimse oturmadı diyor. Kahveci Cevat Kabadayı ifade vermeye giderken arkadaşlar uyarıyor. Sakın tanımıyorum filan deme, inkar edenlere çok bozuluyorlar. Derken sırası gelen bizim Cevat gitti. Sorgu dönüşü içeride olup bitenleri anlattı. Aslında Mao'nun ideolojisini bilip bilmediği soruluyor, bizim Cevat tanıdığını söylüyor. Anlat öyleyse denilince, geçenlerde bizim kahveye geldi oturdu, başında fötür şapkası vardı. Benden bir kahve istedi, kahveyi verdim. Bir onluk uzattı, paranın üstünü vermek için uğraşıyordum. Sağa sola baktım, adam yok, çekip gitti. Gittiği yeri göremedim, bizim mahalleliye pek benzemiyordu diyor. 9. ayrımın sonu, sayfa 110.